Ayrım 4. 4. Protokol. Frederick Forsyth. Sayfa 32. Ertesi sabah 11'e doğru John Preston çalıştığı örgütün merkez binasına yaklaşmaktaydı. Curzon sokağının köşesindeki Mirabel restoranın önünden kıvrıldı. Merkezde çalışanlardan pek azının parası yeterdi bu lokantada yemek yemeye. O cuma sabahı çalışanların çoğuna 1 Ocak Perşembe günü başlayan tatili hafta sonuna kadar uzatmaları için izin verilmiş bulunuyordu. Ama Brian Harker Smith kendisinden özellikle gelmesini rica etmiş, o da gelmişti. MI5 Genel Müdür Yardımcısının kafasında neler olduğunu, kendisine nelerden söz edeceğini de aşağı yukarı tahmin edebiliyordu. MI5 örgütüne 5 yıl önce katılmıştı John Preston. Bunun son 3 yılını F bölümünde geçirmişti. Yani aşırı sağ ve sol siyasal örgütlerin faaliyetlerini izleyen bölümde. Hem örgütleri hem de oralara sızmış ajanları göz altında bulunduruyorlardı. Bu 3 yılın son ikisinde de F1'de çalışmıştı Preston. D alt bölümünün başıydı. Bu bölüm İngiltere İşçi Partisi'ne sızan aşırı sol kanat elemanlarıyla ilgilenirdi. Yaptığı incelemelerin raporunu 2 hafta önce vermişti. Noel'den hemen önce yani. Raporun bu kadar çabuk okunup sindirilmiş olması şaşırtıyordu onu. Kapıdaki kontrol masasına yaklaşıp kartını uzattı. Gerekli kontrol yapıldıktan sonra kendisinin beklenen bir konuk olduğu saptandı. Üst kata çıkmasına izin verildi. Genel müdürü şahsen göremeyeceğine üzülüyordu. Sir Bernard Hemings'i severdi. İhtiyarın artık iyice hasta olduğunu, büroda daha az kaldığını bilmeyen yoktu pek. Onun yokluğunda gündelik işlerinin giderek artan bölümü yardımcısının masasından geçmeye başlamıştı. Fazla hırslı birine benziyordu Harker Smith. Servisin eskileri bu durumdan pek de o kadar memnun değillerdi. Sir Bernard ta başlangıçtan beri beşin adamıydı. Bir zamanlar faal görevde bile bulunmuştu. Bu nedenle sokakta çalışan adamla yakınlık kurabilir, kendini onun yerine koymasını bilirdi. Harcourt Smith ise üniversiteden yetişmeydi. Parlak bir dereceyle mezun olmuş, daha çok masa başı adamıydı. Bir bölümden öbürüne hızla geçerken başarı merdiveninin en üstlerine tırmanmayı da başarmıştı. Preston'ı odasında sıcak karşıladı. Yine her zamanki gibi kusursuz giyinmişti. Ama Preston'ın duyduğuna göre böyle sıcak karşılanmış nice kimseler haftası dolmadan servisten kovulmuşlardı. Harcourt Smith onu masanın karşısındaki koltuğa oturttu, kendisi de yerine geçti. Masadaki sübenin üzerinde Preston'ın raporu duruyordu.
''Bak John, şu senin raporun konusu. Biliyorsun bunu da diğer bütün çalışmaların gibi son derece ciddiye alıyorum.''
''Teşekkür ederim.'' dedi Preston.
''Orası öyle.'' diye devam etti Harcourt Smith. ''O kadar ciddiye alıyorum ki tatilin uzun saatlerini burada bu raporu tekrar okumakla geçirdim.''
Preston sessiz kalmanın daha akıllıca olacağına karar verdi. ''Biraz, nasıl diyeyim, oldukça radikal, sınır tanımamışsın ha?''
''Bir soru var ki o soruyu kendi kendime sormak zorundayım. Bu servis bu rapora dayanarak herhangi bir politikaya yönelsin mi diye karar vermeden önce. Acaba bunların hepsi tam anlamıyla doğru mu, kanıtlanabilir mi? Bu sorulmalı önce işte.''
''Bak Brian, ben o araştırmaya 2 yılımı verdim. Adamlarım derine indi, iyice derine. Orada veri diye verdiğim bilgilerin hepsi doğrudur.''
''Ah John, senin ortaya koyduğun verileri hiç tartışır mıyım zaten? Ama onlara dayanarak kendi çıkardığın sonuçlar.''
''Mantığa dayalı bence.'' dedi Preston.
''Büyük bilim dalıdır. Ben de eskiden mantık çalışmıştım bir ara.'' dedi Harcourt Smith. ''Ama her zaman somut kanıtlarla desteklenen bir şey değildir. Sence de öyle değil mi? Bak şu noktayı ele alalım.''
Raporda yerini buldu, parmağı satırın üzerinde kaydı.
''Şu İngiliz devrim bildirisi meselesi oldukça aşırı, ne dersin?''
''Evet Brian, aşırı. Zaten bunlar da aşırı insanlar.''
''Kuşku yok ama raporuna bu bildirinin bir kopyasını iliştirsen yararlı olmaz mıydı?''
Bildiğim kadarıyla yazılı değil bu. Bir dizi niyet ve amaç, katı ve kesin amaçlar. Yalnızca bazı insanların kafasında. Harker Smith üzülmüş gibi tek dişini emerek bir ses çıkardı.
Niyetler dedi, bu sözcük ilgisini çekmiş gibi. Evet, niyetler. Ama bak John, birçok kişinin kafasında bu ülkeyle ilgili pek çok niyet vardır. Yine de biz politikalarımızı, önlem ve karşı önlemlerimizi bu niyetlere dayandıramayız.
Preston konuşacak oldu ama Harcourt Smith susmaksızın ayağa kalkıp görüşmenin bittiğini ima etti.
Bak John, bunun bende bir süre daha kalmasına izin ver, üzerinde düşüneyim, belki biraz nabız yoklayayım. Ondan sonra karar vereyim ne yapılması gerektiğine. Ha, sırası gelmişken, F1D'den memnun musun?
Memnunum. Preston da ayağa kalkıyordu.
Daha da hoşlanacağın bir yer bulabilirim sana, dedi Harcourt Smith.
Preston gittikten epey sonra Harcourt Smith onun dakikalarca önce çıktığı kapıya bakıp duruyordu hala. Düşüncelerine iyice gömülmüş gibiydi. Bugün için utanç verici, belki günün birinde tehlikeli olabilecek bu dosyayı imha makinesine atmak mümkün değildi. Bir bölüm başkanı tarafından resmi şekilde sunulmuş rapordu ne de olsa. Üzerinde dosya numarası vardı. Uzun uzun, derin derin düşündü. Sonra kırmızı mürekkepli kalemini eline aldı. Preston raporunun kapağına dikkatle bir şeyler yazdı. Sekreterini çağırmak için zile bastı.
Mabel, dedi kız kapıdan girince, bunu aşağıya kayıt servisine kendin götür lütfen, hemen şimdi.
Kız dosyanın kapağına baktı. İşlem yapılmayacak diye yazılmış. Altına da Harcourt Smith'in adının baş harfleri konmuştu. Gömülmeye gidiyordu bu rapor. İkinci kısım. Fontenoy apartmanındaki dairede oturan adam, 3 günden beri her saat başı çevirdiği numaradan ancak 4 Ocak pazar günü cevap alabildi. Telefon görüşmesi kısa sürdü ama sonucunda iki erkek Londra'nın uzak bir semtindeki otelin yemek salonunda öğle yemeği için buluştular. Yeni gelen adam 60'lı, kır saçlı, ciddi giyimli, memur halli biriydi. Aslında da memurdu zaten. Salona geç girdi, özür dileyerek masaya oturdu.
Son 3 gündür buralarda olmadığım için gerçekten üzgünüm, dedi. Bekarım diye bir takım dostlarım yılbaşını kent dışında onlarla geçirmem için ısrar etmişlerdi. Sorun nedir bakalım?
Dairenin sahibi ona olayı kısa, açık seçik cümlelerle anlattı. Olayın korkunç önemini, en iyi nasıl yansıtabileceğini düşünmeye bol bol vakti olmuştu. Bu nedenle sözcüklerini iyi seçiyordu. Öbür adam giderek yoğunlaşan bir ciddiyetle anlatılanları dinledi.
Çok haklısın tabii, dedi sonunda, durum çok ciddi olabilir. Perşembe akşamı döndüğünde ya da daha sonra polis aradın mı?
Hayır, önce seninle konuşmak daha doğru olur diye düşündüm.
Ah, bir bakıma yazık olmuş, artık çok geç kaldık tabii. Polisler patlama olayının 4 gün önce yer almış olduğunu rahatlıkla saptayabilirler. Açıklaması güç olur meğer ki.
Evet, diye sordu dairenin sahibi hevesle.
Aynanın tekrar yerine takıldığını, her tarafın güzelce derlenip toplanmış olduğunu kanıtlayabilirsen, evde 3 gün boyunca oturduğun halde soyulduğunu daha yeni anlamış olduğunu öne sürebilirsin.
Biraz zor, dedi dairenin sahibi. Halının kenarları hep kaldırılmıştı. Alarm paspaslarına basmamak için duvar diplerinden yürümüş olmalı itoğlu.
Evet, dedi öteki, hem aynayı hem de halıları düzeltecek kadar tertipli bir hırsızın varlığına da insanları inandırmak zor. Demek bu çıkar yol değil. Korkarım aradan geçen günlerde evde değil de başka bir yerde olduğunu ileri sürmen de bir o kadar zor.
Nerede olabilirim? Beni görenlerin olması gerek. Kimseyle görüşmedim. Kulüp, otel. Bir otele gitsem kaydolmam gerekirdi.
Tabii öyle, dedi arkadaşı. Yo, olmaz, ne olursa olsun zarlar atılmış durumda artık. Polise haber verme fırsatını kaçırdık. Ne halt edeceğim o zaman diye sordu dairenin sahibi. Malı tekrar ele geçirmek zorundayım.
Karın Londra dışında ne kadar kalacak?
Kim bilir. Yorkshire çok hoşuna gider. Birkaç hafta kalır diye umuyorum.
O zaman hasar gören kasanın yerine aynı model bir yenisini koydururum. Glen elmaslarının da bir taklidini oraya yerleştiririm. Ama bunları ayarlaması biraz zaman alır.
Ya çalınanlar?
Daire sahibinin sesinde çaresizlik seziliyordu. Onları öyle ortalıkta dolaşır durumda bırakamam, geri almam şart.
Doğru diye başını salladı öteki. Bak, tahmin edebileceğin gibi adamlarımın elmas dünyasında ilişkileri var. Soruşturmalarını söylerim. Elmaslar yeniden şekil verilmek üzere ana merkezlerin birinden geçmek zorunda. Oldukları gibi satılmalarına olanak yok. Çok tanınmış parçalar. Hırsızın bulunup malların geri alınmasına çalışırım.
Bunları söyledikten sonra ayağa kalktı, gitmeye hazırlandı. Arkadaşı hala oturuyor, görünüşe göre derin kaygılar içinde bulunuyordu. Ciddi giysili adam da aynı derecede sıkkındı ama o saklamasını daha iyi biliyordu.
Hiçbir şey yapma ve ağzını açma diye öğüt verdi. Karını mümkün olduğu kadar evden uzak tut. Çok normal davran. Güvenini yitirme, seni ararım.
Ertesi sabah John Preston fazladan 5 güne kadar uzatılmış bir yılbaşı tatilinden sonra Londra merkezine, iş yerlerine akın eden kalabalığın arasındaydı. South Kensington'da oturduğu için işine metro ile gelmesi kolaydı. Gooch sokağı durağında indi, geri kalan 500 metrelik yolu yürüdü. Orta boyda ve yapıda 46 yaşında, gri yağmurluklu, soğuğa rağmen şapkasız, yani kalabalığın arasında dikkat çekmeyen biriydi. Gordon Caddesi'nin üst başına doğru yine dikkati çekmeyen bir binanın kapısından girdi. Burası da çevredeki bir sürü işhanı gibiydi. Sağlam ama modern değil. Sözüm ona, bir sigorta şirketi vardı bu binada. Çevredeki diğer iş yerlerinden farkı ancak giriş holüne adım attıktan sonra belli oluyordu. Bir kere lobide 1 değil 3 adam vardı. Biri kapıda, biri danışma masasında, biri de asansörlerin dibinde. Bu üçü de iri yarı, sağlam yapılı, pek sigortacıya benzemeyen türde adamlardı. İlle bu sigorta şirketiyle iş görmek isteyen inatçı müşteriler, ancak danışma masasındaki küçük bilgisayarın onayladığı kimselerin içeri alınabileceğini en zor yoldan öğrenmek zorunda kalırlardı. İngiltere Güvenlik Örgütü daha çok MI5 adıyla bilinirdi. Aslında kuruluş bir tek binada ikamet ediyor denemezdi. Çalışmalarına zorluk getirse de dikkat çekmeyecek biçimde 4 işhanına yerleşmiş durumdaydı. Merkez artık eskiden olduğu gibi Lakenfield binasında değil, Charles sokağındaydı. İkinci en büyük bina Gordon sokağında bulunur, ona kısaca Gordon denirdi. Tıpkı merkez binaya da sokağının adından ötürü Charles dendiği gibi. Diğer 2 bina Cork sokağındaki Cork'la, yine sokağının adıyla anılan Marlborough adlı gösterişsiz yapılardı. Örgüt bu 4 bina arasında 8 bölüm halinde çalışıyordu. Akıl karıştıran bir durum vardı. Bazı bölümlerin alt servisleri başka binalarda bulunuyordu. Gereksiz yere ayakkabı köselesi eskitmeyi önlemek amacıyla binalar birbirine güvenli telefon hatlarıyla bağlanmış, telefonlarda kusursuz bir kimlik kanıtlama şifreleri uygulanmaya konmuştu. A bölümü çeşitli iç servislerin çalışmalarıyla teknik destek, mülk sahibi saptama, kayıt veri işleme, hukuk danışmanlığı ve bir de gözetleme servisi gibi hizmetleri içerirdi. Bunların en sonuncusu olan gözetleme servisinde dünyanın en iyi gözetleme hizmetlerini verebilen akıllı, hatta kurnaz, her yaşta ve tipte kadınlarla erkekler bulunurdu. Hasımlar bile MI5'in gözleyicilerinin alanlarında baş edilmez olduklarını zaman zaman teslim etmek zorunda kalmışlardı. MI6 diye tanınan gizli haber alma örgütü daha çok uluslararası istihbaratla ilgilendiği ve Amerikan jargonunun etkisinde kaldığından onların deyimleri biraz farklı oluyordu. Ama MI5'ler eski polis deyimlerinden hala şaşmıyor. Örneğin surveillance elemanı yerine de hala gözetleme ekipleri sözünü kullanmayı tercih ediyordu. B bölümü yeni elemanların işe alınmasına, personele, terfilere, maaş ve emekli maaşlarına, operasyon masraflarına bakardı. C bölümü devlet memurlarının hizmetlerinde güvenliğe, yani eleman ve binalar açısından savunma ve iletişim işlerini üstlenen müteahhit firmalar açısından bakar, silahlı kuvvetlerle yakın işbirliği halinde askeri güvenliği sağlar, yer almış veya olabilecek sabotaj olaylarıyla ilgilenirdi. Eskiden bir D bölümü de vardı ama sonradan burası yalnızca istihbaratçıların anlayabileceği karmaşık nedenlerle K bölümünü adını almıştı. Bölümlerin en büyüklerinden biriydi. İç servislerinden en büyüğünün adı Sovyet'ti. O da kendi içinde operasyonlar, sağ tatbikatları ve bir de savaş düzeni diye kısımlara ayrılmıştı. K'nın bundan sonraki en büyük servisi Sovyet uyduları adını taşıyordu. Bu da kendi içinde aynı üç kısma ayrılmıştı. Bölümde bunlardan başka araştırma servisiyle ajanları da bulunuyordu. Tahmin edilebileceği gibi K'nın uğraşlarının çoğu fazla eleyip sık dokumayan bir İngiliz hükümetinin eskiden verdiği bir izinle tüm ülkeye yayılmış bulunan iş yerlerinde, örneğin büyükelçilik, konsolosluk, temsilcilik, ticari ataşelik, banka, haber ajansı ve ticari şirket gibi yerlerde çalışır gözüken, aslında ise daha başka operasyonları yöneten ya da yönetmeye çalışan çok kalabalık Sovyetler Birliği ve uydularının ajanlarını gözlem ve kontrol altında tutmaktı. K bölümünde ayrıca kardeş kuruluş MI6 ile bağlantı sağlayan bir görevlinin de bürosu bulunurdu. Bu eleman aslında 6'nın adamıydı. Charles Sokağı'nda çalışması irtibat görevini yapabilmek içindi. Onun servisine kısaca K7 denmekteydi. E bölümü. Yine alfabetik düzene dönüldüğünü görüyoruz. Uluslararası komünizmle ve İngiltere'yi kötü amaçlarla ziyaret etmek isteyen taraftarlarıyla, bir de aynı amaçla yurt dışına gitmek isteyen İngiliz karşıtlarıyla ilgilenirdi. E'nin ajanları arasında irtibat görevlilerinden bazıları Uzak Doğu'da, yani Hong Kong, Yeni Delhi, Canberra ve Wellington'da üstlenmiş olup bir bölümü de Washington, Ottawa ve bu gibi dost başkentlerde çalışmaktaydı. Sonuncusu da John Preston'ın hiç değilse bugüne kadar bağlı bulunduğu F bölümüydü. Aşırı sol ya da sağ siyasal partileri, araştırma servisini ve bir de ajanları kapsardı. F bölümü Gordon'da bulunurdu. 4. katta. İşte o Ocak sabahında da John Preston oradaki çalışma odasına geldi. 3 hafta önce sunduğu raporun kendisini Brian Hartcourt Smith'in gözdesi durumuna getireceğini ummasa bile, yine de raporunun genel müdürün kendisine Sir Bernard Hemings'e ulaşacağına inanıyordu. Hemings'in rapordaki bilgi ve yorumları ya Birleşik İstihbarat Komitesi'ne ya da Adalet Bakanlığı'nın daimi müsteşarına ileteceğinden emindi. MI5 resmen o bakanlığa bağlı olarak çalışıyordu çünkü. Müsteşar herhalde bakanın bu rapora bir göz atması gerektiğini düşünecek, bakan da başbakanın dikkatini konuya çekmeyi gerekli bulacaktı. Masasına vardığında orada bulduğu yazı bunların hiçbirinin olmayacağını gösteriyordu. Onu okuduktan sonra düşüncelerine daldı gitti. Raporunu savunmaya hazırlamıştı kendini elbette. Eğer rapor üst mercilere giderse kendisine sorular sorulacaktı elbette. Onlara cevap verebilirdi. Verirdi de. Çünkü haklı olduğuna inanıyordu. Ama tabii F1D'nin başı olarak cevap verebilirdi. Başka bir servise atandıktan sonra veremezdi. Tayinden sonra Preston raporunu tekrar söz konusu etmek artık F1D'nin yeni başkanına kalıyordu. Yerine gelecek kimsenin de Harcourt Smith'in sadık adamlarından biri olup böyle bir şeyi asla yapmayacağından emindi. Kayıt servisine telefon açtı. Evet, rapor dosyalanmıştı. Dosya numarasını alıp not etti, ileride referans gerekirse diye.
Nasıl? Hiçbir işlem yapılmayacak mı yani diye sordu. Sesinde inanmaz bir ifadeydi. Evet, tamam. Senin suçun değil biliyorum Charlie. Sordum yalnızca. Biraz şaşırdım da.
Ahizeyi yerine koydu. Arkasına yaslanıp yine derin derin düşündü. İnsanın amiriyle anlaşamıyorsa bile yine de düşünmemesi gereken şeylerdi düşündükleri. Ama bir türlü kovamıyordu kafasından o düşünceleri. Belki de rapor yüksek kademelere yansırsa parlamentodaki işçi partisi muhalefetin lideri Neil Kinnock da öğrenir ve bundan pek hoşlanmaz diye geçirdi aklından. En çok 17 ay sonra yapılacak seçimlerde işçi partisi kazanırdı belki de. Harcourt Smith'le yeni hükümetin ilk icraatı arasında kendisinin MI5 genel müdürlüğünü onaylamasını umuyor olabilirdi. İktidardaki önemli politikacıları ya da iktidara gelebilecek önemli politikacıları gücendirmemeye çalışmak yeni bir şey değildi. Yeterince güçlü olmayan ya da fazlasıyla hırslı olan bir insan için kötü haberleri saklamak, boşluğu önemsiz şeylerle doldurmak güçlü bir güdü olabilirdi. Eski genel müdürlerden Sir Roger Hollis'in olayını herkes hatırlıyordu. Olayın esrarı bugüne kadar hala tam çözülebilmiş değildi. Her iki tarafı tutanların da kendilerine göre bir takım fikirleri ve inançları vardı o kadar. 1962-63 yıllarında Roger Hollis, Kristen Keeler olayını daha başından beri ayrıntılarıyla biliyordu. Skandal kamuoyunda patlamadan çok önce Clive Dent partileriyle kızları sağlayan ve aynı zamanda bilgi de veren Stephen Ward'a ve Sovyet ateşesi Ivanov'un da İngiltere Savaş Bakanı'yla aynı kızı paylaştığına ilişkin raporlar Hollis'in masasına çoktan varmıştı. Ama Hollis yan gelip oturmuş, görevinin gerektirdiği gibi zamanın başbakanı Harold Macmillan'la da bu konuyu görüşmeye, onun dikkatini çekmeye kalkışmamıştı. Macmillan da uyarılmadığı için bu skandalın orta yerine düşüvermişti. Olay 1963 yazı boyunca tartışma konusu olmayı sürdürmüş, İngiltere'ye hem yurt içinde hem yurt dışında zararlar vermişti. O kadar ki plan Moskova'da hazırlansa zarar ancak böylesine büyük olurdu. Aradan yıllar geçtiği halde hala zaman zaman tartışılıyordu bu konu. Roger Hollis budala ve yeteneksiz miydi yoksa çok çok daha beter biri miydi? Lanet olsun dedi Preston kendi kendine. Düşünceleri kafasından uzaklaştırdı. Kendisine yazılmış yazıyı bir kez daha okudu. Yazı B4'ün yani terfiler bölümünün başkanından geliyor, kendisine o günden itibaren Cebir A'nın başkanlığına getirildiğini bildiriyordu. Yazının ifadesinde darbeyi yumuşatmaya dönük bir dostluk havası vardı. Genel müdür yardımcısı bana şahsen yeni atamaların yeni yılın hemen başında uygulanmasının iyi olacağını belirtti. Sallantıda bulunan işleri fazla gecikmeden toparlayıp genç Maxwell'e devredersen sana şükran duyacağım. Bir iki güne sığdırabilirsen daha da iyi olur. Yeni işinde mutlu olmanı yürekten dilerken... Bunlar boş laf diye düşündü Preston. Cebir'in memurlar ve çalıştıkları binalar güvenliğiyle ilgili olduğunu biliyordu. A denilince de başkent içi demek oluyordu. Yani kendisi Majeste Kraliçe'nin Londra'daki bakanlıklarındaki güvenlikten sorumlu olacaktı. Polis işi bu diye omurdandı. Sonra o zamana kadar birlikte çalıştığı arkadaşlarına veda etmek üzere aramaya koyuldu. 4. ayrımın sonu. Sayfa 43.